Ayrım 24, 12, Ada. Bu stüdyo daha önce böyle bir coşku yaşamamıştı. Tugay'ın dihasına duyulan saygı adının varlığıyla iyice köklerini salmış, rakipsizleşmişti. Ada kendisini hipnotize olmuş kalabalıktan cevap beklerken bitti mi demişti. Aslında her şey yeni başlıyordu. Tanımadığı insanlar tarafından coşkuyla tebrik edilirken veda gecesindeki gösteri sonrasında etrafında toplanan öğrenciler ve hemen ardında da Deniz geldi aklına. Müziğini dinlese nasıl da gurur duyardı. Tabii reklam müziği olması problem olabilirdi ama müzik müzikti. Ne fark ederdi ki? Deniz'e ihanet ediyor olma düşüncesi kızdırdı kalbini. Niye ihanet olsundu? Üretime destek vermenin nesi kötü olabilirdi? Deniz'i kafasından uzaklaştırmayı başardığında stüdyo yönetmeni elinde iPad de geldi. iPad'in kendisine hediye olduğunu söyleyerek kaydettiği müziklerin kopyasını adaya verdi. Tüm o coşkudan sonra stüdyonun girişindeki koltukta tek başına oturup Tugay'ın kendisini almasını bekledi Ada. Tugay ancak 2 saat sonra gelebildiğinde Ada bayılmak üzereydi. Uyandığından beri hiçbir şey yememişti. Çünkü kimse sormamıştı. Yola çıktıklarında çok acıktığını söylemek zorunda kaldı. Ama Tugay toplantıda yemişti. Ada'ya biraz kokain ikram etti. Şadiye'nin evine vardıklarında Ada bomba gibiydi. Ne kadar sevgi vardı bu evde, bu insanlarda. Herkes ne kadar da ince, ne kadar da ilgiliydi. Bir prenses gibi karşılanmıştı Ada. Tugay'ın kolunda içeri girerken yorgunluğundan, açlığından eser kalmamıştı. Boğazın kıyısındaki muhteşem bir konaktı Şadiye Reha'nın evi. Etrafında bahçesi, önünde denizi, karşı kıyıya uzanan manzarasıyla çok konforlu döşenmişti. İçerisi biraz serin ve kalabalıktı. Hayranları bu kadının klan şeklinde yaşadığını bilirdi. Ama Ada içerideki kalabalığın koltuklara nasıl da kaykıldığını, nasıl da rahat olduklarını görünce kendini kocaman bir ailenin içinde hissetti. Bu ev masanın üstünde sıra sıra dizilmiş kokainin herkese ikram edildiği, insanların kucak kucağa şakalaştığı bir aile gibiydi. Şadiye, kulaklarıma inanamadım dinlerken, sen nereden çıktın böyle diyerek kollarını açarak karşıladı Ada'yı. Ada anlamamıştı, Şadiye neyi dinlemişti. Tugay açıkladı. Beni o kadar heyecanlandırdın ki kayıt biter bitmez bir kopyayı Şadiye'ye gönderdim. Ada gülümsedi sadece, Şadiye şişman vücuduyla kendisini kucaklarken. Salona geçtiklerinde koltuklara yayılmış olan insan topluluğu çil yavrusu gibi kaçışıp yer açtılar Şadiye'ye. Erkeklerin çoğunun makyajlı ve kadınsı olduğunu fark etti Ada. Tugay'ın kolu omzunda otururken koltukta. Şadiye koca vücudunu yağarken anlat bakalım Adacığım, nerelerde saklanıyordun sen dedi. Ada kolunu ve geçmiş dönemde yaptıklarını anlatırken Şadiye'nin suratındaki ifadenin solmasını izledi. Anlam veremedi ama Şadiye sordu. Deniz ne yapıyor, nerelerde hiç gözükmüyor. Deniz'den bahsetmediği halde okuldan bahsedince bağlantıyı kurmuş olmalıydı Şadiye. Ada uzun süredir görmüyorum onu dedi, konunun kendisi üzerinde yarattığı gerilimi dizginlemeye çalışarak. O gerilim sanki bir problemmiş gibi göründü Şadiye'ye. Deniz'le benim de iyi geçindiğim söylenemez derken. Tugay konunun hassasiyetini bildiğinden lafa girdi. Adanın mentoru Deniz. Sonra Ada'ya dönüp onu başından öperken ama şimdi ben varım. Asla yalnız bırakmam dedi. Adanın suratına yayılan samimi gülümseme Şadiye'yi rahatlattı. Tugay'ın oltasına takıldığının kanıtıydı bu. Şadiye ve Tugay bakıştılar. Deniz konusunun hassasiyetinde anlaştılar. Şadiye, uzun süredir senin gibi birini arıyordum. Gökte ararken yerde buldum derler ya, aynen öyle oldu. Artık umudum kalmamıştı ki Tugay bana kaydını gönderdi. Aç mısınız dediğinde Tugay hayır anlamında kafasını sallarken Ada Tugay'a baktı ve aç olmadığına karar verdi. Şadiye, hadi o zaman geçelim stüdyoya deyip ayaklandı. Stüdyoya geçerken Tugay sehpanın üstündeki ikramı gösterip birer parça alalım derim dedi. Önce Şadiye, sonra Tugay'ın yardımıyla Ada ve Tugay kokainden birer sıra çektiler. Stüdyoya geçtiklerinde Ada hayatında ilk defa kendini bedensiz hissediyordu. Biraz önce serin gelen hava şimdi üstündeki ceketi çıkartacak kadar ısınmıştı. Hayatında gördüğü en güzel stüdyoya girerken daha önce hiç hissetmediği bir rahatlık geldi haline. Duvara asılı olan enstrümanlar, ses sisteminin ortasındaki dev piyano, İç yapısı altından yapılmış muhteşem bir müzik sistemi, stüdyonun kenarındaki divan ve üzerindeki yastıkların davet eden renkleri. Cennet böyle bir yer olmalıydı. Tugay ve Şadiye kendilerini divana bırakırken Tugay evde kendisine çaldığı parçayı çalmasını istedi. Ada sırasıyla içindeki tüm müziği paylaştı onlarla. Gece müzik yaparak ve arada kokain çekerek uzayıp devam etti. Daha önce hiç bu kadar bütün hissetmemişti Ada. Artık kesinlikle yalnız değildi. Kendisine tapan Tugay vardı. Daha önce kimseyi hissetmediği sıcaklığı hissettiği Şadiye vardı. O gece Şadiye'nin yeni CD'si için 3 parça kolayca çıktı. Hepsi çok mutluydu. Ada parçaların Deniz'in bestesi olduğunu belirtse de önemli değildi. Deniz de kimdi? Tugay ve Şadiye'nin alkışlarıyla hayran bakışlarında yeniden doğdu Ada. Alkışlara, bakışlara muhtaç olan her sanatçı gibi yoğun ilginin keyfi içinde sanata ihanet etti. Sanata ihanet, evrene, yaratılışa ihanetti. 13. Bilge ve Doğru. Sabahın 5'i olmuştu. Uyumadığı yatağından, kızaran gözlerinden akan yaşları umursamadan kalktı Bilge. Bir saat sonra Doğru'nun servisi gelecekti. Onu giydirmeli, beslemeli ve işe gitmeliydi. Odasına girdiğinde Doğru gözlerini açtı. Sanki akşamdan sabah kalkması gereken saati söyleyerek kurabileceğiniz bir makineydi. Bilge her zamanki özenle giydirmeye başladı Doğru'yu. Arada gözlerinden istem dışı süzülen sessiz yaşları hemen eliyle silerek en son kazağını kafasından geçirdi. Üstünü düzeltiyordu ki Doğru baş parmağıyla Bilge'nin o an yanağından süzülen yaşa dokundu. Göz göze geldiler. Doğru ilk kez alnını Bilge'nin alnına dayadı yavaşça. Yıllardır aynı hareket paterni içinde Doğru'yla iletişim kurmaya alışmış Bilge, bir an şaşkınlıkla nefesini tuttu. Alnına yaslanan alnı rahatsız etmemek için hiç kıpırdamadan yavaşça burnunu çekti ve Doğru'nun elini omzunda hissetti. Bilge'nin içindeki yıkıma teslim olması, Doğru'ya sıkı sıkı sarılıp gözyaşlarını kayaları parçalayan okyanuslar gibi bırakması, Doğru'nun hiç kıpırdamadan eli Bilge'nin omzunda dünyanın en sert kayası gibi öylece dik durması. Bilge içine gömemediği acısını boşalttıkça Murat'a yapılan haksızlıkla doldu beyni. Kafasından düşünceleri uzaklaştırmak istedikçe ağrıdı yüreği. Kendi varlığını aşacağından tüm bu yaşadıklarının zamanı geldiğinde yapılması gerekeni yapabilmesi için evren tarafından özellikle tasarlandığından habersiz çaresizliğe gömüldü Bilge. İçindeki kurtarıcı uyanana kadar. 14. Ada. Ada eve dönmek istemiyordu. Anneannesine haber verirdi. Tugay ile uyanmak istiyordu ama bunun düşüncesinin bile Tugay'ı nasıl tiksindirdiğini bilemezdi. Tugay sorumluluk sahibi olmakla ilgili konuşup öperek arabaya bindirdi Ada'yı. Artık sadece reklamcı değil, müzik yapımcısı da olmuştu. Yol boyunca şarkılar söylediler. Eve geldiklerinde Ada'ya küçük bir hediye verdi Tugay açıklarken. Kokainden sonra uyuyabilmek için ısrar içmesi şarttı. Yoksa kokainin etkisi geçene kadar yerinde duramazdı. Sarılmış jointi heyecanla alıp çantasına koydu Ada. Arabadan inip kapıya koştu. El sallamak için döndüğünde Tugay çoktan yola koyulmuştu. Güneşin doğmasına birkaç saat vardı ama tüm yorgunluğuna rağmen uykudan haber yoktu. Aslında kendini yorgun da hissetmiyordu. Kafasında bestelediği iki yeni parçadan sonra violenselini eline almamak için kendiyle savaşınca joint içmeye karar verdi. Yoksa sabahın köründe yapmaya kalkacağı müzikle anneannesi başta olmak üzere komşuları uyandırabilirdi. Joint'i ve kendisine verilen iPad'i alıp indi bahçeye. Hava soğuk olmalıydı ama üşümüyordu. Daha önce sigara içmeyi denemiş, nefret etmişti. Joint yakarken kokusunun farklı olduğunu fark etti. İlk nefesle birlikte sanki yokmuş gibi hissettiği çevresindeki dünya geri geldi. İkinci nefesle Ada bedenine geri indi. Üçüncü nefeste tüm kaslarını hissetmeye başladı. Acayip ağırlaştı. Dördüncü nefeste Göksel'i fark etti. Acaba ne kadardır o duvarın dibinde çöktüğü yerden kendisini izliyordu. Kulağındaki müziği çıkardı, bedeni iyice ağırlaşmış, hatta üşümeye başlamıştı. Eliyle Göksel'i çağırdı. Göksel sessizce Ada'ya yaklaştı. Ada ayağa kalktığında başı dönmeye başladı. Göksel'e yaslanıp mırıldandı. Beni yukarı çıkar, sessiz ol. Göksel bir hamlede kucakladı adayı ve hiç zorlanmadan yukarı çıkardı. Yatağına yatırdığında mırıldanarak sordu. Niye? Ada cevap vermek yerine, bu senin dedi masanın üstündeki CD çaları göstererek. Göksel heyecanla aldı CD çaları. Adaya döndü. Çoktan uyumuştu. Üstünü örtüp çıktı evden. Bahçe kapısını nasıl kilitleyebileceğini çözmeye çalıştı. Ama sadece içeriden kilitlenebiliyordu. Evin güvenliği için adanın anneannesi uyanana kadar beklemeliydi. Divana oturup CD'yi dinlemeye karar verdi. Heyecan duyamayan kalbinde küçük bir kıpırtı oldu. Kulaklığı takıp müziği başlattığında kıpırtı ritme dönüştü. Dehşet verici şeyler yaparken, yapılmasını izlerken hızlanmayan, tek bir adım atmayan bu kalp şimdi sanki koşuyordu. 15. Bilge ve Can Manay. Sanki ölüm her yerdeydi, her an. Murat'ın yokluğu sinmişti gezegene, anlamsızlık ve umutsuzluk içinde. Kendisine anlam verecek bir görüntü, bir iz ararcasına, arabasıyla güneşin ışığına muhtaç, karanlık sokaklardan geçti Bilge yavaşça. Ofise geldiğinde güneşin doğmasına daha vardı. Uyuklayan güvenlikçilerin şaşkınlığını aldırmadan girdi içeri. Kendi odasına çıkıp aceleyle çalışmaya başladı. Acelesi bir şeyler yetiştirmek zorunluluğundan değil, içindeki acıyı bastırmanın tek yolunun düşünmeden çalışmak olmasındandı. Okuması gereken ders notlarını okudu, finallerden sonra vermesi gereken iki ödev hazırlayıp şimdiden gönderdi. Kliniğin arşiv listesini inceledi, müşteri listesini güncelledi, hatta sezon sonunda yapılacak parti için geçen senedeki listelerden davetli listesini bile hazırladı. Ara ara gözlerinden sızan, yanaklarından süzülen yaşlara dokunmadan kendinden kaçan herkes gibi işe sığındı Bilge. Dosyaları bırakmak için Can Manay'ın ofisine çıktı. Asansörün aynasındaki yansıması onu Murat'ı hatırlattı. Murat'ın dokunduğu yere dokundu yanağında. Ve asansörden indiğinde anlamsızlık her yeri kaplamıştı yine. Anlamsızlığı kovarcasına çığlık attı Bilge. Katta yankılanan çığlık neyse ki güvenliğe ulaşmadı. Şükürler olsun ki ofis bomboştu. İnsanların gelmesine en az 1,5 saat vardı. Derin bir nefes alıp gözlerinden akan yaşı sildi. Dikleşip elindeki dosyaları düzeltti. Can Manay'ın odasına girdi. Oyalanmadan masasına gitti. Dosyaları Manay'ın istediği gibi ikiye ayırıp koydu ve burnunu çekerek yürüdü. Odadan çıkmasına 3 adım kalmıştı ki, niye bağırdın diye soran Manay'ın sesini duydu. Bilge sıçrayan reflekslerini kontrol edemese de atmak istediği çığlığı tuttu içinde. Sadece bir an dönüp sesin geldiği yöne odaklandı. Yerde sırtını dolaba dayayarak kaykılmış Can Manay'ı gördü. Bu saatte burada ne işi vardı? Neyse ki bakışı dışarıdaydı. Can sakince döndü Bilge'ye. Karanlığın bir parçasıymış gibi parlayan gözlerle baktı bir an konuşmadan. Sonra sakince sordu. Niye bağırdın? Şaşkınlığından kurtulup suratındaki yaşları sildi Bilge. Can Manay'ın fark etmemiş olduğunu umarak. Ama cevap veremedi. Sadece dümdüz gözlerle baktı ona. İçindeki acıyı nasıl ifade edebilirdi? Ya da nasıl saklayabilirdi? 2 büklüm oldu cevapsızlığının altında ezilircesine. Ama saygısızlık olmasın diye kaçırmadı gözlerini. Can Manay'ın kendisini serbest bırakmasını bekledi. Can ayağa kalktı. Pijamasının üstüne giydiği yağmurlukta cidden tuhaftı. Masasına yürüyüp Bilge'nin bıraktığı dosyalara baktı. Üsttekileri kaldırıp altta kalanları kontrol ederken nedir bu diye mırıldandı. Can Manay niye bu kadar tuhaftı? Bilge Can'ın neyi kastettiğini anlamaya çalışarak 2 adım yaklaşıp efendim derken Can bir anda ona döndü. Can Manay'ın bakışları onu durdurdu. Kaşları çatıldı. Güçlü çenesindeki kas gerildi, dişlerini sıkmış olmalıydı. Elindeki dosyayı Bilge'nin ayaklarının dibine fırlatırken bu dedi. Bilge ürkekçe hemen eğilip dosyayı aldı. Nerede hata yapmıştı? Etiyle birlikte üzerinden geçtikleri Ahmet Bey'in dosyasıydı bu. Etinin analizini Can Manay'a bıraktığı dosya. Bilge sesinin titremesini kontrol altına alamadan Eti Hanım bu dosyanın kendisini açtığını, sizin ilgilenmenizin daha doğru olduğunu diye açıklamaya çalıştı ki Can kükredi. Burada kararları kim veriyor? Can'ın sesi yükseldikçe Bilge'nin gözleri kısıldı. Kamburu çıktı. Duru ile yaşadıklarından, en değer verdiği varlığın ihanetinden sonra ciddiye alınmanın rahatlamasına ihtiyacı vardı Can'ın. Hele Bilge gibi kafası çalışan birinin üstünde böyle bir etki kurabilmek ona kendini olması gerektiği gibi Can Manay gibi hissettirdi. İçindeki rahatlamayı analiz ettiği anda kendine geldi. Kendini fabrikasının ayarlarına döndürmeliydi. Karşısında iki büklüm olmuş Bilge'ye dikti gözlerini. Aslında cevap falan beklediği yoktu ama öylece beklediği, ürettiği gerilimde huzur bularak. Bilge sesindeki titremeyi kontrol altına alabilmek için boğazını temizleyip nefes alarak açıkladı. Siz veriyorsunuz Can Bey. Kararları bir tek siz verdiğiniz için dosyayı size getirdim. Ben verseydim dosyayı kendim de işleyebilirdim. Çalışma kitapçığında koyduğunuz kurallara uydum. Bana kızmak yerine kitapçığı değiştirmelisiniz. Ukalalıktan eser yoktu açıklamasında ve verdiği cevap çok da doğruydu. Can sakince yaklaştı Bilge'ye. Adım adım, her adımda Bilge'nin suratında oluşan etkiye bakarak. Tam dibine durdu. Bilge kucağındaki dosyaya sarılırken gözleri yerdeydi. Can Manay bakışlarını kapıdan ayırmadan Bilge'nin suratına yaklaşıp ''Seninle uğraşacak zamanım yok, çık!'' diye mırıldandı. Verdiği her nefesin Bilge'nin tenine değdiğinden emindi. Bu yakınlıktaki tuhaflığa isim koyamadı Bilge. Salak gibi kıpırdayamadı da çünkü. Can Manay yine mırıldanana kadar ''Çık'' kelimesinin işten çık demek olup olmadığını düşünmekle meşguldü beğeni. ''Can, sana lavanta sevmediğimi söylemiştim.'' dedi. Omzundan aşağı inen örgüsünün ucundaki saça parmaklarının ucuyla bir an dokunurken. Bilge lavanta falan sürmemişti. Elindeki dosyaya sanki bir kalkanmış gibi sarılıp hemen arkasını döndü. Ve hızlı ama sessiz kapıya ulaştı. Kapıyı kapatmak için uzanmıştı ki Can'ın hipnotize eden sesi ''Açık kalsın.'' dedi. Bilge küçük adımlarla sessizce asansöre doğru yürüdü. Can Manay kapıyı kapatırken kalan bir parmak aralıktan baktı. Giydiği düz ayakkabılar, boynuna kadar iliklediği gömleği, dizlerin altına inen eteği, sımsıkı örülmüş saçının ucundaki lastik, asansör kapısının açılmasını bekleyen ürkek, kambur hali. O küçük poposunu saran kocaman pamuklu bir külot giydiğine emindi. İçinde en derinde özünde olan bir şey hissettiriyordu bu kız. Yıllar önce karakterinin prehistorik zamanlarında var olan bir şeyi, bir tehlike, tıkanıklık, bir ilginçlik aklına durur gelir gelmez hızla kapıyı kapattı. Bilge asansöre bindiğinde sıkıca sarıldığı dosyaları gevşetti. Ağlamayacaktı. Nesi vardı bu adamın? Onu bu hale ne getirmiş olabilirdi? Nefesini yanağında hissetmenin verdiği etkiyi düşündü. Niye saçının ucuna dokunmuştu ki? Örgüsünü alıp baktı. Hiçbir şey anlamadı. Can Manay'ın içindeki öfke o kadar yoğundu ki nükleer bir santralden sızan radyoaktif etkisinde her nefeste bulaşıyordu etrafına. Sersemleştiren, kafa karıştıran, heyecanlandıran bir etkiydi. 5. Bölüm 1. Göksel. Kafasını vurulana kadar dikkatin kendisine kaydığını fark etmedi Göksel. Yemeğini yerken kulaklığını takmış, adanın kendisine son verdiği CD'yi dinliyordu. Gece yarısına kadar süren kapışmaya ve egemenle olan gerginliğe rağmen müzik sayesinde huzurluydu. Ekiple birlikte akşam boyunca göstericileri yine ara sokaklarda kovalamış, yakaladıklarını bir daha sokağa çıkmayacaklarına emin olacak şekilde tartaklamış, ortalık sakinleştikten sonra göreve çıktıkları gecelerde evlerine dağılmadan önce uğradıkları çorbacıya gelmişlerdi. Bir zamanlar gece yarısı eğlencesini sonlandıranların yeri olan bu çorbacı artık neredeyse sadece polislere hizmet veren bir yer olmuştu. Göksel CD çaları kapatırken egemen ''Burada laf anlatıyoruz lan çıkar şunu'' dedi. Birkaç saat önce olanlardan sonra hala Göksel'e sinirliydi. Hem bu teknoloji o kadar eskidi ki sokaktaki orospu çocukları bunu görseler seni geçmişten geldin sanırlar ha diye ekledi abartılı ve rahatsız edici kahkahasıyla. Egemen, Yarın akşam da yürüyüş varmış. Bu seferki öğrenci birliğinin çağrısı. Yaşadık ha. Bir sürü çıtır çıkacak sokağa. Yarın akşam üniversite bölgesinde toplanacağız. Geç kalmak yok. Çıtır avı bu, dedi. Ve hemen dibinde oturan Asın'a, bu akşamki karıyı nasıl inlettim ama, yanındaki cılız çocuk da İbni miydi neydi? Ben kıza dayanınca bakışını gördün değil mi, dedi. Çocuk da mecburi gülümseyip lokma alırken Egemen devam etti. Kız giymiş daracık bir pantolon, üstünde uzun ceket var ama ben kızı köşeye sürüklerken icabına baktım. Ceketi kaldırıverdim. Nah böyle çıktı kıcı. Soktum elimi içeri, kız nasıl tepiniyor, azmış belli. Cılız, çelimsiz çocuk geldi yanıma, sırtımı vuruyor İbni. Tuttum çocuğu kenara savururken, bu orospuyu sikeyim, sıra sana gelir, sıranı bekle, dedim. Kız iyice hiddetlendi. Elim de durmuyor, cılız İbni de gene saldırıya geçti. Ama sonra bizim Efkan koştu yardıma. Önce İbni'ye bir çaktı, çocuğun suratından fışkıran kan nah bana kadar geldi, deyip ceketindeki kan lekesini gösterdi. Efkan'la gülüştüler. Efkan, copla vurdum, elimde kalacaktı sivrisinek, diye ekledi. Egemen, dur lan kesme, en heyecanlı yerine geldim. Ben kızı çevirdim, yapıştırdım bir kenara. Girdim bacakların arasına, kaldırdım havaya. Kız hafif 16 falan daha. Başladım sürtünmeye, kız nasıl çığlık çığlığa. Mobeseler falan kapalı ya, apartmanın kapısı açılsa alacağım karıyı içeri. Ama kapı açılmıyor, kapının camını kırsam mı derken, deyip Efkan'a döndü. Geçen haftaki karıyı hatırlıyor musun? Aynı orada durdum. Sonra kendisine odaklanan dört çocuğu anlatmaya devam etti. Tam o sırada bu salak gelmez mi? Göksel'i gösterdi. Beni bir çekti. Abi gazeteciler geliyor, diye. Ben de bıraktım kızı tabii. Tabana kuvvet, doğru sokağın başına. Ama sonra bir döneyim dedim. Gazeteci falan yok. Geri döndüm hemen ama kız gitmişti. Zillere basıp apartmana girmişler. Ekmekten bir lokma ağzını tıkıp kafasını sallarken, eminim çünkü apartmanın ışığı yanıyordu. Şimdi bu moda ya, bizden kaçanı eve alıyorlar. Ama eve alanlara da hesabını soracağız. Suça ortaklık etmek ne demekmiş göstereceğiz, az kaldı, dedi ve o iğrenç anılarını anlatmaya başladı yine. Ara sokaklardaki çoluk çocukları köşeye sıkıştırma yöntemlerini, kızların popolarını sıkıp kıyafetlerin üstünden nasıl taciz ettiğini, sokağa çıkanların başlarına gelen her şeyi göze aldıklarını, hatta bu eylemci kızların tecavüze arandıklarını, hakkın adaletin bahane olduğunu anlatıp durdu. Onu dinleyen diğerleri ara ara gülerken. Bir ara sohbet o kadar iğrençleşti ki Göksel çocukluğunu hatırladı. Kulaklığı takmak zorunda kaldı. Çünkü çocukluğunda kendi başına gelenlerin şimdi oturduğu bu masada nasıl da ballandırılarak anlatıldığını duymak fazlaydı. Kulaklığı takmak zorunda kalmıştı kendi sakinliği ve yanındakilerin iyiliği için.